Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin qul aghayra وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 1 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 14 Nisan 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Meysen Feriver ve arkadaşım Mesut Ketani ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avukat Sıtkı Zilan ile Türkiye'de erken seçim gündem üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İslam ülkelerinde Ramazan ve Türkiye gündemi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Ayrıca mübarek Ramazan ay boyunca sahur programlarımızı her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ile 4.20 arasında kısa dalga 61.50 kHz, ayrıca orta dalga 639 ve 1161 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberinin katılımı ile Kur'an-ı Kerim ile Ünsiyet Meclisi başladı. Ruhani, Irak'ın güvenlik ve bağımsızlığı İran için özel önceliğe sahiptir. Vaizi, zenginleştirmeyi %60 oranına çıkarma karşı tarafın girişimlerine doğal bir yanıttır. Irakçı'nın Viyana'daki temasları başladı. Türkiye havadan havaya ilk füzesini test etti. Rus savcılık gemileri Amerikan savaş gemilerinden giriş yapacağı Karadeniz'de tatbikata başladı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi video konferans yöntemi ile mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim ile Ünsiyet adlı meclise katıldı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi video konferans yöntemi ile mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla Tahran İmam Hümeyni Musallası'nda düzenlenen Kur'an-ı Kerim ile Ünsiyet adlı merasime katıldı. Yerel saatle 17.00'da başlayan merasim İran televizyon kanalları ve Hamenei.ir web sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Daha önce Ayetullah Hamenei'nin ofisine bağlı Ay Hilali Rasat Merkezi İran'da 14 Nisan Çarşamba gününü mübarek Ramazan ayının ilk günü olduğunu duyurdu. Ramazan ayı bereket ve rahmet ayıdır. İslam aleminde Ramazan ayındaki oruç 5 şarttan biridir ve her Müslümanın yerine getirmesi gereken önemli bir ibadettir.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani dün Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Irak'ın istikrar, güvenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklediğini söyledi. Ramazan ayını Iraklı mevkidaşına da tebrik eden Cumhurbaşkanı Rouhani, telefon görüşmesinde İran'ın Irak'ın istikrar, güvenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek Irak'ın saygınlığı, bağımsızlığını ve bu ülkenin bölgesel ve uluslararası korumunu yükseltmek bizim için çok önemlidir, dedi. İran, Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor diyen Ruhani, Irak'ın İçişleri'ne herhangi bir dış müdahaleye karşıyız ve bunu bu ülke ve tüm bölge için zararlı olarak görüyoruz. Ayrıca bölgesel güvenliğinin bölgedeki ülkelerin kendileri tarafından sağlanması gerektiğine de inanıyoruz ifadelerinde bulundu. Amerika'nın Irak-Suriye sınırındaki eylemlerini de eleştiren Ruhani, Amerikalılar terörizme karşı mücadelede ikili bir rol oynuyor. Onlar bölgede her zaman yıkıcı bir rol oynamakta ve bölgedeki Amerikan güçlerinin varlığı barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmamıştır değerlendirmesinde bulundu. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de telefon görüşmesinde Tahran-Bağdat ilişkilerinin stratejik ve gelişmekte olduğunu belirterek ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iki ülkenin tüm alanlarda ilişkilerinin güçlendirilmesini vurguladı. Berham Salih ayrıca Irak hükümeti hem iki ülkenin hem de bölgenin çıkarına olacak tüm anlaşmaları ciddi bir şekilde takip etmeye ve uygulamaya kararlıdır dedi. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması hedefine de ulaşmak için tüm komşu ülkelerin işbirliğinin önemli olduğunu kaydeden Salih, Irak hükümeti ülkedeki yabancı güçlerin varlığını sona erdirmek için kararlıdır ve bu konuda Amerikalılarla stratejik müzakereler yapılmıştır ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, uranyumu %60 zenginleştirme şirketlere verilen cevap olduğunu vurguladı. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, IR-6 santrifüjlerinin devreye girmesi ve uranyumun %60 zenginleştirme çalışmasının başlaması şirketlere verilen cevap olduğunu belirterek şöyle dedi. Eğer Siyonistler İran milletine karşı komplo kurduysa biz buna cevap veririz. Bu da atılan ilk adımdı. Ruhani şöyle devam etti. Bu Siyonistlerin ihanetlerine verilen cevaptır. Siyonistler İran milletine komplo kuramayacaklarını ve Natanz nükleer tesislerinde cinayet işlemeyeceklerini anlamalıdır. Siyonist rejime hitap eden Cumhurbaşkanı Ruhani şu ifadeyi kullandı. Eğer cinayet işlerseniz elinizi keseriz. Biz iktisadi savaşı da durdururuz ve zulme son veririz. İran milletinin hayatını rehin alan ve aşı ve gıda maddelerini temin etmekte sorun çıkaran varsa eli kesilmelidir.
Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmud Vaize %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretimi konusunda İran'ın barış ve nükleer faaliyetlerinin sürdürmesinin doğal olduğunu vurguladı. Bakanlar Kurulu toplantısı kulisinde gazetecilere konuşan Vaize, İran'ın uranyum zenginleştirme oranını %60'a yükseltmesini işaretle, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na gönderilen mektupta %60'lık seviyesinde zenginleştirme faaliyetinin amacının bildirildiğini vurguladı. Vaize, Amerika'nın yeni yönetiminin İran'a yönelik azami baskı politikasının başarısız kaldığını söylediğine işaretle, ancak şimdiye dek Amerika'nın yeni yönetime yaptırımları korumakla Trump yönetiminin yolunda hareket ettiğini ifade etti. Natanz nükleer tesisindeki sabotaja dikkat çeken Vaize, emarelerin bu sabotajın arkasında Siyonist rejim İsrail'in olduğunu gösterdiğini, İran'ın %60 oranında zenginleştirme faaliyetine başlamasının da karşı tarafın girişimlerine verilmiş doğal bir yanıt olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretini oldukça yapıcı ve iyi bir ziyaret olarak nitelerken, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın 3 saatlik görüşmede ikili münasebetler, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını, ayrıca nükleer anlaşmayı da masaya yatırdıklarını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na yazdığı mektupta Natanz zenginleştirme tesisindeki sabotajı nükleer terörizm olarak niteledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürüne hitaben yazdığı mektupta Natanz nükleer tesisindeki sabotajı nükleer terörizm örneği olarak niteledi. Pazar günü sabah saatinde Natanz tesisinin elektrik dağıtım merkezine yönelik sabotaj eylemi gerçekleşti. İsrail rejimi medyası, işgal rejimi İsrail'in bu sabotajın arkasında olduğunu ifşa etti.
Dün akşam saatlerinde İran ile 4+1 grubu arasında devam eden müzakerelere katılmak için Viyana'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Seyid Abbas Irakçı, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi ve baş müzakerecisi Mihail Ulyanov ile görüştü. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki temsilcilik binasında gerçekleşen görüşmede İranlı ve Rus baş müzakereciler İran ile 4+1 grubu arasındaki görüşmelerin durumunu ele aldı. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı öncesi İranlı heyetlerin diğer heyetler ile istişareleri de sürüyor. Başkentlerine dönen katılımcı heyetler yeniden Viyana'ya gelerek müzakerelere devam edecekler. Müzakerelerin yarın başlayacağı bildiriliyor.
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri Tahran'ın son sıralarda uranyum zenginleştirme oranını %60 seviyesine çıkarma kararından endişeli olduklarını bildirdiler. E3 ülkeleri bu bağlamda yaptıkları açıklamada Fransa, Almanya ve İngiltere hükümetlerinin İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na 13 Nisan'da yaptığı bildirime göre modern santrifüjlerle %60 oranına kadar uranyum zenginleştirme faaliyetine başlama kararını derin endişe içinde öğrendiklerini duyurdular. E3 ülkeleri İran'ın bu seviyede zenginleştirme için ikna edici ihtiyacı olmadığını iddia ederek İran'ın deklarasyonunun Amerika ve nükleer anlaşmanın tüm taraflarının anlaşmanın yeniden canlandırılması için Viyana'da diplomatik çözüm bulma amacıyla esas görüşmelere başladığı bir zamana denk geldiğini belirttiler.
İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İslam ülkeleri meclis başkanlarına gönderdiği mesajında Ramazan ayının gelişini kutlarken korona krizinin son bulmasına kadar uyum ve yakınlaşma için meclisler arasında işbirliği ve yapıcı etkileşimin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Galibaf'ın İslam ülkeleri parlamento başkanlarına yönelik tebrik mesajında Yüce Allah'a hamd ayı olan kutsal Ramazan ayının başlamasından dolayı en içten tebriklerimi kabul ediniz ifadesi yer verildi. İslam Şura Meclis Başkanı bu mesajda ise Ramazan, korona salgını krizinin üstesinden gelmek ve İslam ümmetinin duygudaşlık ve dayanışmasını güçlendirmek için uygun bir fırsattır diye yazdı. Galiba Müslüman ülkeler arasında bu özel ve küresel koşullarda konsolidasyon, uyum ve entegrasyon İslam dünyasında istikrar, güvenlik ve kalıcı barış ve sağlık sağlayacağına da içten inanıyorum ifadesine kullandı.
İran İnsan Hakları Komitesi, Avrupa'da yaşayan İranlı vatandaşların haklarının ihlal edilmesini sert biçimde protesto etti. İran İnsan Hakları Komitesi, Avrupa'daki İranlı tutukluların kötü durumunu incelemek amacıyla özel raportör belirledi. İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Ali Bakiri Keni bu bağlamda Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterine bir mektup yazıp Avrupa'daki İranlı vatandaşlarının haklarının ihlali bağlamında acı örneklere yer vererek bu ülkelerin insan hakları konularındaki sorumsuzluğunu şiddetli biçimde eleştirdi. İranlı yetkili ayrıca Avrupalı ülkelerden bu ülkelerdeki tutuklu İranlıların durumunu incelemek için tayin edilen özel raportör ile işbirliği yapmalarını istedi.
Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan şu anda komşu ülkelerle yaklaşık 3500 megawatt elektrik takas kapasitesi vardır. Yapılan planlarla bu miktar 10.000 megawatta çıkarılabilir dedi. Petrol ve Enerji Kulübü üyelerinin aylık toplantısında konuşan Erdekanyan, komşu ülkelerle yatırımlar sayesinde enerji takasının artma imkanı hakkındaki çalışmalara değinirken, artık bu değişim kara sınırımız olan tüm ülkelerle mümkün diye belirtti. 2019 yılında ülkemizin elektrik sisteminin Irak ile senkronizasyonu hatırlatan Endekanyon, İran'ın elektrik sisteminin Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan rotaları üzerinde Rusya ile senkronizasyonunu sürdürdüğünü ve hangisinin daha erken başarılı olursa devreye gireceğini ifade etti. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya rotasının daha ulaşılabilir bir rota olduğunu ve 3 ülkenin de rızası ile bu işi incelemek üzere İranlı müşavir mühendislerin seçildiğini kaydeden Erdekanyan, ilgili sözleşmenin hazırlandığını ve uygulamanın da yakında başlayacağını söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak son 24 saatte koronavirüsten 304 vatandaşımızı daha kaybettiğimizi duyurdu. Sözcüleri açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 304 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 25.582 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 65.359'a, vaka sayısının da 2.143.794'e çıktığını aktardı.
Türkiye'de kısmı kapanma süreci başladı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de artan korona vakaları nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanacağını açıkladı. Yeni tedbirler 14 Nisan akşam saatlerinden itibaren geçerli olacak. Günlük yeni vaka sayılarının yaklaşık 60 bine yükseldiği Türkiye'de yeni korona önlemleri alınmasına karar verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırma kararı aldıklarını ve bu süreçte kısmi kapanma uygulamasına gidileceğini söyledi. Alınan tedbirlerin 14 Nisan akşam saatlerinden itibaren geçerli olacağını duyuran Erdoğan, vaka ve vefat sayılarında hedeflenen iyileşme sağlanamazsa devamında çok daha sert uygulamalar geleceğini belirtti. Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler şu şekilde: hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19 ve sabah 5 olarak güncellendi. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içinde toplu taşıma kullanması yasaklandı. Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerini bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip olduğu Türkiye yapımı Bozdoğan isimli havadan havaya füzenin başarıyla test edildiği bildirildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre F-16'dan atılan Bozdoğan hedefi doğrudan vuruş ile imha etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Montreux Anlaşması'nın Kanal İstanbul projesiyle hiçbir alakası olmadığını kaydetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu. Erdoğan, bunun Montreux ile yakından uzaktan alakası yok. Montreux, İstanbul Boğazı ile alakalı bir sözleşmeydi. Dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi de tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri adlı etkinlik kapsamında katılımcıların sorularını yanıtladı.
Rusya Karadeniz Filosu kış eğitim dönemi kapsamında Rusya donanmasının Karadeniz'de tatbikata başladığını açıkladı. Bölgeye ilerleyen Amerika savaş gemilerinin de bugün ve yarın Karadeniz havzasına girmesi bekleniyor. Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbas'ta gerilim sürerken ve Amerika'nın bölgeye sevk ettiği gemiler yolculuğun sonuna yaklaşırken Rusya Karadeniz'de kış eğitim dönemindeki denetimler kapsamında savaş gemileriyle tatbikata başladı. Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada su üstü ve hava hedeflerine yönelik topçu atışlarının gerçekleştirildiği tatbikata Amiral Makarov, Fırkateyni, Grayovron ve Vişki Volçek adlı küçük füze gemileri, Samum füze gemisi, Ivan Golubets mayın gemisi ile büyük çıkarma gemilerinin katıldığı belirtildi.
Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Lukashenko ile görüşmesinde geçen yıl yeni tip koronavirüs salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminde Azerbaycan'dan Belarus'a ihracatının arttığını söyledi. Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın imari konusuna da değinirken, Belarus şirketlerinin ülkenizde tarımsal sanayi kompleksleri oluşturma deneyimini biliyoruz. Dolayısıyla kurtarılmış toprakların imari açısından bu mesele görüşmemizde de özel bir yer tutmaktadır, dedi. Azerbaycan ile Belarus ilişkilerinde herhangi bir sorun bulunmadığını da vurgulayan Aliyev, yaptıkları düzenli temasların yapılan işleri konuşmaya, sonraki adımlarını ölçmeye ve iki dost ülke olarak ilerlemelerine olanak tanıdığını söyledi.
Haseke kırsalının güneyinde yer alan El Şeddadi bölgesindeki Kabibe petrol sahasında işgal güçlerine tabi bir hapishaneyi hedef alan saldırıda işgalci Amerikan güçler tarafından desteklenen DSG milislerinden iki silahlı yaralandı. Yerel kaynaklar Sanaa muhabirine işgalci Amerikan güçlerinin El Şeddadi bölgesindeki Kabibe petrol sahasında onlarca IŞİD teröristini tuttuğu Kabibe hapishanesini otomatik silah ve füzelerle yapılan saldırının sonucunda DSG milislerinden iki silahlının yaralandığını belirtti. Kaynaklar saldırıda iki saldırganı öldürmesine neden olduğunu belirtirken, işgal güçlerine ait askeri helikopterlerinde müdahale ederek cezaevi çevresini taradığına işaret etti.
Ve son haberimiz, Amerikan Başkanı Joe Biden'in Amerika'nın en uzun savaşını bitirme planı ile ilgili NATO'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'daki güçlerimizi eve geri getirme vakti geldi. Hep birlikte girdik, hep birlikte de çıkıyoruz mesajını verdi. El-Kaide'nin 11 Eylül 2001 saldırılarını bahane ederek Afganistan'ı işgal eden Amerika'nın en uzun savaşını 20 yıl sonra 11 Eylül'de bitirilmesiyle ilgili resmi açıklamalar gelmeye başladı. NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Tony Blinken, Afganistan'daki güçleri eve geri getirme vakti gelmiştir ifadesini kullandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Hamas, Siyonist rejim ve Filistin seçimleri başlığını taşıyor. Filistin parlamento seçimlerinin düzenlenmesine 40 günden az bir süre kalırken Filistin İslam İdiriniş Hareketi Hamas seçim hareketlenmelerine başlamıştır. İşgal rejimi ise bu seçimlere yönelik yıkıcı eylemlerine de hız vermiş bulunuyor. Filistin'de en son olarak parlamento seçimleri 2006 yılında düzenlendi ve Hamas hareketi bu seçimlerde 132 koltuktan 74 koltuğu kazanarak seçimlerde zafer elde etmeyi başardı. Yaklaşık 15 sene sonra Filistin 3. parlamento seçimlerine düzenlemeye hazırlanıyor. Bu seçimler 22 Mayıs tarihinde düzenlenecektir. Seçimler öncesi Hamas hareketi ise iç seçimlere başladı ve bu hareketin siyasi yetkilileri seçilmiş oldu. 10 Mart tarihinde Yahya Sinwar Hamas'ın Gazze Başkanı olarak da seçildi ve dün de Halid Meş'al Hamas'ın yurt dışındaki başkanı olarak seçilmiş oldu. Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın da bu ay içinde belirlenmesi bekleniyor. Bu iç seçimler aslında Hamas hareketinin Mayıs ayında düzenlenecek parlamento seçimleri için hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Seçim tarihine yaklaştıkça işgal rejiminin yıkıcı eylemlerinin de arttığı görülmektedir. Siyonist rejim Hamas hareketinin 2006 yılındaki seçimlerde olduğu gibi yeni seçimlerde de zafer elde edebileceğinden ciddi endişe duymaktadır. Çünkü böyle olursa Filistin'de Hamas öncülüğünde hükümet kurulmuş olacaktır. Rayel Yem gazetesi işgal rejimi İsrail Dışişleri Bakanı ile Amerikan Dışişleri Bakanı arasında telefonda gerçekleşen görüşmeyi işaretle bu görüşmede Filistin parlamento seçimlerinin de ele alındığını hatırlatırken Amerika ve İsrail rejiminin Filistin parlamento seçimlerinin ertelenmesini veya iptal edilmesini temenni ettiklerini çünkü Hamas'ın bu seçimleri kazanmasının neredeyse kesin olduğunu yazdı.
Bu nedenle işgal rejimi son sıralarda Hamas yetkililerine yönelik gözaltına alma eylemini tırmandırmıştır ve son sırada Hamas üyesi 28 kişiyi gözaltına almıştır. Hamas ise işgal rejimi İsrail'in bu girişimini seçim sürecini baltalama yönünde delice bir eylem olarak niteledi. Öte yandan bazı kaynaklar işgal rejimi İsrail'in Amerika ile birlikte Filistin parlamento seçimlerine engel olmak için yoğun çaba içinde olduğunu bildiriyor. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'ın da fetih içinde patlak veren anlaşmazlık yüzünden anlaşılan seçimlerin ertelenmesinden yanadır. Hatta Rayel Yev gazetesi Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'ın son dönemde Berlin'e tedavi için yaptığı ziyaretinin aslında tedavi için değil Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Filistin'de seçimlerin ertelenmesi konusunda ikna etmek amacıyla gerçekleştiğini yazarak Avrupa Birliği'nin seçimlerin zamanında düzenlenmesi için 20 milyon avro ayırdığını kaydetti. Kudüs'te de seçimlerin düzenlenmesi konusu büyük önem arz ediyor. Bir yandan Hamas ve müttefikleri Kudüs'te seçimlerin düzenlenmesine vurgu yaparken diğer yandan gelen haberlere göre Kudüs'te seçimlerin düzenlenmesi konusu seçimlerin ertelenmesi için bir gerekçeye dönüşebilir. Çünkü işgal rejimi Kudüs'te seçim düzenlenmesine izin vermeyeceğini duyurmuştur. Hamas sözcüsü Abdüllatif El-Kanu ise Hamas'ın Kudüs'te seçim düzenleme hakkından geri adım atmayacağını belirterek Filistinlilerin Kudüs'te seçim düzenlemesine ilişkin haklarının saklı olduğunu ve bu hak için tüm araçlarını kullanarak işgal altındaki kenti Siyonizm ile mücadele alanına dönüştüreceklerini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Afganistan Barış Görüşmeleri İstanbul'da yapılacak başlığı altında. Türkiye'nin ev sahipliğindeki Afganistan barış sürecine ilişkin toplantı İstanbul'da 24 Nisan 4 Mayıs'ta düzenlenecektir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler'in eş düzenleyiciliğinde 24 Nisan 4 Mayıs'ta Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferans düzenleneceği belirtildi. Konferansa Türkiye'nin İstanbul'da ev sahipliği yapacağı bildirilen açıklamada eş düzenleyen düzenleyiciler egemen bağımsız, birleşik ve Afganistan'a destek olunması gerektiği görüşünü de paylaşmaktadırlar ifadesi yer aldı. Açıklamada Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın temel amacının adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik olarak Doha'da devam eden Afganlar arası müzakerelere hız kazandırmak ve tamamlayıcı bir işlev görmek olduğu vurgulandı. Konferansa katılım hususunun ve toplantıların gündeminin Afgan taraflarla kapsamlı istişarelere konu olduğu da açıklamada bildirildi. Bilindiği üzere Afganistan'da en büyük yabancı askeri varlığa sahip ülke olan Amerika, eski Amerikan Başkanı Donald Trump döneminde Taliban ile Katar'ın başkenti Doha'da anlaşma imzalandı. Amerika'nın eski başkanı Trump yönetimi NATO içinde istişare etmeden ve müttefiklerine danışmadan 29 Şubat 2020'de yaptığı anlaşmayla 1 Mayıs 2021'e kadar Afganistan'daki tüm yabancı güçlerin ülkeden ayrılacağı taahhüdünde bulunmuştu. Taliban da buna karşılık çekilmeye kadar yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmişti.
Geçen bir yıl zarfında Afganistan hapishanelerinden yaklaşık 5000 Taliban mahkumu tahliye edildi. Taliban'ın esir tuttuğu 1000 kişi serbest kaldı ve Amerika'da asker sayısını önemli ölçüde azalttı. Anlaşma yalnızca yabancı güçlere saldırmama şartı getirdiği için Taliban Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine devam etti. Ülkede Taliban'ın üstlenmediği çok sayıda başka şiddet olayları da yaşandı. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'na göre Amerika ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 3000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afgan yönetimi ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah gibi aktörlerin de içinde bulunduğu kesimi nitelemek için kullanılan Cumhuriyet tarafı ise Taliban'ın Doha Anlaşması'na uymadığını defalarca bildirmişti. Afgan tarafları Doha'da Eylül 2020'de başlayan ve Ocak ayında ilk turu tamamlanan müzakerelerde usul ve yönteme ilişkin uzlaşı sağladı. Ancak 22 Şubat'ta tekrar başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi. Kabil yönetimi öncelikle Taliban'ın eylemlerini sonlandırmasını ve kapsamlı ateşkese gidilmesini şart koşuyor. Afganistan'ın içinde savaş ve çatışmaların son bulması ve Taliban ile barışın sağlanması için anlaşma konusunda iki farklı görüş var. Bir grup anayasa değişikliği dahil Taliban'ın bazı taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. Bu mesele ise Afganistan'da Cumhuriyet ilkesi ve halkın seçimler üzerinde yönetimindeki rolü gibi büyük kazanımların yok olmasına yol açacaktır. İkinci grup ise Taliban ile barış pahasına anayasa ve cumhuriyet ilkesinin zedelenmemesi ve bu grubun seçimlere katılıp halkın oyuyla yönetime ortak olması gerektiğini düşünüyor. Taliban grubu ise Afganistan hükümetinin gitmesi ve bu ülkede İslami emirliğin kurulmasında diretiyor. Böyle olursa halkın hükümet kararlarındaki yeri ve konumu ortadan kalkmış olacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarımızın sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Metropol Araştırma Şirketi'nin anketine göre Türkiye'de seçmenler en çok HDP ve AK Parti'ye, en az ise İYİ Parti'ye mesafeli sevgili dinleyiciler. Metropol Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar'ın Twitter'dan paylaştığı anket sonuçlarına göre seçmenin %28.7'si HDP için asla oy vermem diyor. Bu oranı AK Parti için %27.7, CHP için 15.7, MHP için de 3.7 ve İYİ Parti ise %0.8 ile seçmen için en az antipatik parti. Şimdi değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'de ara sıra erken seçim gündemi konuşuluyor. Seçim atmosferi partiler tarafından gündeme getirilip acaba hangi parti daha fazla oy alabilir veya AK Parti'nin zafiyetinden yola çıkarak bu seçimlerin yapılması gerektiği yöndeki analizleri de hep duyuyoruz. Sohbetimizde bu konuyla ilgili gündemi değerlendirmek istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Sıtkı Bey, hoş geldiniz efendim.
Sağ olun efendim, buyursunlar.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi acaba gerçekten Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı var mı? Bu sorudan başlayalım sohbetimize dilerseniz. Ve daha sonra muhalif partilerin görüşleriyle ilgili de sizin fikrinizi alacağım bu seçimler hakkında.
Yani erken bir seçime ihtiyaç olduğuna dair genel bir kanaat var. Hem ekonomik sıkıntılar var. Her ne kadar pandemi süreci bir iki yıldır bunu örtse de aslında pandemiden kaynaklı değil. Hükümetin israf politikası, savaş politikası. Yani israf şu yönde parayı batına yatırdığı söyleniyor ki bu iddianın ötesinde somut verilerle şey yapılıyor. Köprüler, hastaneler ve yollar, bunlar hepsi yap işte devlet formülüyle büyük şirketlere, müteahhitlere çalışılıyor. Yani bunlar hepsi paralı, kiralı, yani kira veriliyor hastanelere devlet kasasından. Ve millet bunu finanse ediyor bunları. Devlet kendisi yapmış olsaydı şimdi çoktan daha ucuza mal ederdi ve borçlanmamış olurdu. Bu bir. Bu büyük bir sıkıntı geldi. İkincisi savaştır. Yani Libya, Suriye özellikle büyük şeyler besliyor. Yani Suriye'de açıkça Türkiye devleti orada birçok kesimi finanse ediyor. Silahlı örgütü, çevreyi Suriye hükümetine karşı. Gerçi onda biraz mesafe alındı. Birçok yerden çekildiler. İdlib meselesi var. Bizde işte Rojava'nın işgal edilen Afrin gibi şeyler var. Elde tutmanın bir karşılığı oluyor bunun. Orada bazen geçenlerde medyada da yansıyor. Azerbaycan'da savaşıp da parasını almayan, Libya'da savaşıp da parasını almayan birçok çevre, orada unsur, çete, artık ne diyeceksek, bunlar tezahürat yapıyor, medyada yansıyor. Çok büyük sorunlar var. Tabii Avrupa Birliği'nde yaşadığı sorunlar var. On binlerce masum insan cezaevinde, herkesinden. Ondan sonra belediyelere, özellikle Kürt illerinde HDP'li belediyelere kayyumlar atanmış. Burada da bir sıkıntı var. Bu kayyumlar keyfi yönetiyor. Yani bir bütçe koyuyor, belediyenin bütçeleri de nereye harcandığı hesap vermiyor. Yani hakim de kendisi, savcı da, avukat da. Yani tek elden yürüdüğü için kontrol mekanizması da göstermelik bir sayıştay şeyi var ama onlar etkili olamıyor. Rapor yazdığıyla kalıyor. Haliyle böyle bir dengesizlik var Türkiye'de. Hasap hükümete sorulamıyor. Diğer muhalefete ise masum olsa dahi büyük bir baskı var. İnsanlar işlemediği suçlardan dolayı cezalandırılıyor. Hükümet ise sorunlu fiiliyatının hiçbirisinin hesabını vermiyor. Böyle bir dengesizlik var.
Doğru. Şimdi
bu da evet erken seçimi gerekli kılıyor.
Doğru. Şimdi zaman zaman Türkiye içinden bazı haberler biz duyuyoruz. Muhalefet partilerin AK Parti'ye çeşitli alanlarda, özellikle icra alanındaki faaliyetlerle ilgili sorduğu soruların yanıtsız kaldığını duyuyoruz. CHP'nin kendi binalarından afiş olarak astığı 128 milyar dolar nerede? Bu soru yanıtsız kalmıştır. Buna karşı gelen tepkiler siz AK Parti cenahından nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Yani muhalefetin görevi zaten bu, fakat işin kötü tarafı bunların gerçek olması. Yani muhalefet bir şey iddia eder. Eğer bunlar gerçekten abartılıysa fazla sorun değil. Fakat bu 128 milyar bu bir kalem. Dipsiz koyu. Yani tüm alanlarda hükümetin büyük bir israf furyası. Ondan sonra yaptığı işler, yani bir kuruşluk işi 10 kuruşa yaptırdığına dair birçok alanda elimizde veriler var. Bir nevi yağma düzeni, yani gemi batarken birileri de geminin içinden aceleyle mal kaçırmaya çalışıyor. Türkiye'nin imkanları çok, yani tarım, hayvancılık, üretim de var. Yani orta ölçekli bir ülke, yani çok gelişmiş bir ülke olmasa da vergiler müthiş ağır. Yani siz mesela bir 100 kağıt bir benzin doldurursanız bunun 60 lirası vergidir. Bir telefon konuşması yaparsanız 10 kağıtlık bunun gelir 40-50 lira. Niye? Vergiler çok. Ve benzeri şeyler. Fakat bunlar hizmet olarak halka dönmüyor. Dönmediği için de yani bir hükümet değişikliği farz. Bunlar daha yönetemiyor. Mesela Merkez Bankası'nın kaç tane şey değiştirdi artık. Başkan değiştirdi. Bu da güvensizliği getirdi. Yok bu giderse geldi. Bir şey düzelmedi. Yani artık bitiş tutmadığı. Hükümet içinde de sıkıntıların olduğu. Parçalı bir hükümet. Aslında resmiyette Erdoğan yönetiyor, AK Parti yönetiyor. Ama herkes biliyor ki gayri resmi olan MHP bunun ortağı. Ulusalcılar bunun ortağı. Başka küçük büyük ortaklar var. Bunlar arasında çekişmeler var. İşte 300 generalın imzaladığı bir şey var. İmza oldu. Ondan sonra demek ki bu bir operasyon. Yani hükümetin bir bileşeni sayılırlar onlardan sonra. Sonra aldılar. Sonra işte tekrar bıraktılar. Ondan sonra İçişleri Bakanlığı ile Erdoğan'ın damadı arasında çeliştiler vardı şeyler. Damat geri çekildi. Şimdi tekrar diyor kendi geri gelme ihtimali var. Bu defa diğerinin mesela operasına maruz kalma ihtimali var. Hasıl oturmayan dengeler, şeffaf yürümeyen bir süreç haliyle muhalefet bu konuda nispeten haklıdır. Projesi de diyor ki ben parlamenter sistemi yeniden getireceğim. Ona söz veriyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı sembolik hale gelecek eskisi gibi veyahut daha da iyileştirilmiş haliyle. Bu bir işte sistem meselesi. Halk kime artık ray verirse, olur verirse, o eğer seçimler tarafsız, şaibesiz yapılırsa. Velhasıl yani Türkiye şu anda acayip bir çelişkinin içinde. Yani rejime, anayasasına, temel şeylerine baktığın zaman Kemalist, anti-İslam, anti-Kürt bir devlet, bir rejim. Ama söze baktığın zaman Erdoğan'ın iddiası biz İslami bir hükümetiz, İslami bir politika izliyoruz. Yani bunu bilenler zaten yutmuyor ama avam, halka yutturuyor maalesef bunu. Onun için bir El-Fetih Suresi eşliğinde Afrin'i işgal edebiliyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilani ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye'de erken seçim gündemi ile ilgili röportajımızı sizlerle paylaştık bugün. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta korsan İsrail'in Natanz'ı nükleer tesislerine saldırısını nükleer terör nitelemesi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ülkesinin Sputnik V aşısını İran ile ortaklaşa üretmeye çalıştığını vurgulaması gibi haberlere yer verirken, Kudüs gazetesinde Natanz tesislerine saldırıyla ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Brüksel temsilciliği bir açıklama yaparak Avrupa Birliği'nden Natanz nükleer tesislerine yapılan saldırıyı uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit ve uluslararası gözetimin altında bulunan İran'ın barışçıl nükleer tesislerine karşı kasıtlı terör saldırısı olarak şiddetle kınanmasını istediklerini belirtti. İran'ın Brüksel temsilciliği Twitter sayfasında yaptığı açıklamada uluslararası camia Natanz nükleer tesislerine yapılan son saldırıya karşı duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti. İran temsilciliği şu ifadeyi kullandı. Avrupa Birliği'nden Natanz nükleer tesislerine yapılan saldırıyı uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit ve uluslararası gözetimi altında bulunan İran'ın barışçıl nükleer tesislerine karşı kasıtlı terör saldırısı olarak şiddetle kınamasını beklemekteyiz. Bilindiği üzere geçen pazar günü İran'ın Natanz nükleer tesislerinin elektrik şebekesinde bu hadise meydana geldi. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, pazartesi günü İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun düzenlediği oturumda pazar günü Natanz nükleer tesislerine meydana gelen hadiseyi işaretle şimdiki hassas şartlarda nükleer tesisleri ve nükleer bilimcileri koruma zaruretine vurgu yaptı. Zarif, Siyonistler İran İslam Cumhuriyeti'nin zalimane yaptırımları kaldırma yolundaki başarılarının intikamını almak istediğini fakat İran İslam Cumhuriyeti onlara asla izin vermeyeceğini vurguladı. Natanz nükleer tesisleri geçmişte de Amerika terör devleti ve Korsan İsrail'in ortak siber saldırılarına uğramıştı.
Risalet gazetesinde hükümet sözcüsü Ali Rebi'nin Natanz nükleer tesislerine yapılan saldırıyı azmettiren ve yapanlara tepki hakkını saklı tuttuklarını vurgulaması, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikasını sürdürmesi gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde İran ve Irak arasındaki münasebetlerle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Kooperatif Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Muhammed Şeriat Medari, yakında Irak'ın Kutsal Necef kentinde İran ve Irak'ın ortak bir çalışması ile eğitmenleri yetiştirecek bir merkez açılacağını belirtti. Irak'a yaptığı ziyaretinin sonunda Tahran'a döner dönmez bir açıklama yapan Bakan Şeriat Medari, Irak yönetimi ile imzalanan 5 yıllık işbirliği belgesine göre ziyaretçileri ağırlama seviyesini geliştirmek amacıyla Necef'te ziyaret turizmi eğitmeni yetiştirme merkezi açılacağını belirtti. Bakan Şeriat Medari, Necef'ten başka Kerbela'da da benzer bir merkezin açılmasının kararlaştırıldığını kaydetti. Bakan Şeriat Medari geçen sefer Irak'a yaptığı ziyareti sırasında Bağdat yönetimi ile çalışma, sosyal refah ve destek sigortası gibi alanları kapsayan 5 yıllık işbirliği belgesi imzaladıklarını ifade etti. Şeriat Medari, belgede ayrıca hayır kurumlarının açılması için de işbirliği yapılması ve deneyimlerin paylaşılmasının kararlaştırıldığını, anlaşma İran ve Irak arasında işbirliği bağlamında bir yol haritası olacağını vurguladı.
Hemşehri gazetesinde Rusya'nın İran'da nükleer santral inşaatında işbirliğine vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesine Buşehr nükleer santralinin ikinci ve üçüncü ünitelerinin inşaatında Tahran ile işbirliğine devam edeceğini açıkladı. Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan Rus diplomat Ryabkov, Tahran ile Moskova'nın Buşehr nükleer santralinin inşaatı konusunda işbirliğini durdurmanın mümkün olmadığını belirtti. Ryabkov, Moskova'nın muhtemelen bu işbirliğini askıya alacağı ile ilgili bir soruya verdiği cevapta, bunu yapmak için hiçbir sebep olmadığını, çıkan haberler sadece birer tahminden ibaret olduğunu vurguladı. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam ülkelerinde Ramazan. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini anlattığımız bugünkü sohbetimizde Afganistan'da bu ayla ilgili gelenek ve görenekleri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim. Resmi adı Afganistan İslam Cumhuriyeti olan komşu ülke Afganistan, Güney Asya bölgesinde yer alan bir İslam ülkesidir. Afganistan nüfusu yaklaşık 40 milyon kadardır. Afganistan'ın en büyük kenti Kabil, aynı zamanda bu ülkenin başkentidir. İslam dini Afganistan'ın resmi dinidir ve nüfusunun %99 kadarı Müslümandır. Mübarek Ramazan ayı Afganistan'da özel yeri olan bir aydır. Afganistan halkı bu ayda özel gelenekleri ve göreneklerini, Allah'ın ziyafetini karşılıyorlar. Mübarek Ramazan ayında Afgan camileri dolup taşar. Afganistan halkı onca sorun ve sıkıntıları ve dayatılan yoksulluğa karşın hala konukseverlik özelliğini yitirmemiştir. Afganistan halkı çeşitli dini ve etnik grupların birlikte ve vahdet içinde mübarek Ramazan ayını karşılar. Afganistan halkı mübarek Ramazan ayı başlamadan birkaç gün önce camilerin tozunu alarak ilahi ziyafeti karşılamaya gidiyor. Ramazan ayının ilk günü Afganistan'da resmi tatildir. Bu ayda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Resulullah Efendimizin ve Pak Ehl-i Beyt'inin faziletleri ve iyiliklerin anlatılması Afganistan halkı arasında özel yeri bulunan etkinliklerden sayılır. Afgan genç kız Simine ülkesinin mübarek Ramazan ayına özel gelenekleri ve merasimleri anlatırken şöyle diyor. Benim ülkemde çok güzel gelenekler ve kültürel etkinlikler bizim kimliğimizi oluşturuyor ve biz de bunlara uymak suretiyle asaletimizi koruyoruz. Afganistan halkı mübarek Ramazan ayında birçok milli ve dini gelenekleri vardır. Öyle ki her biri bu ülkenin asaletini simgeleyen geleneklerdir. Mübarek Ramazan ayı Afganistan'da ayrı bir coşku ve mutluluğa vesile oluyor. Afganistan'da halk her yıl büyük bir sabırsızlıkla Ramazan ayının hilalini rasat edilmesini bekliyor. Afganistan halkı ay hilalinin rasat edildiği akşam saatlerinde ateş yakarak başkalarını bu mübarek ayın başladığından haberdar eder. mübarek Ramazan ayını müjdelemek Afganistan halkı arasında çok özel bir heyecan yaratır. Afganistan'da orta yaşlı insanlar mübarek Ramazan ayından önce Şaban ayında oruç tutmaya başlar ve tabiri caizse Şaban ayında Ramazan ayını karşılamaya gider. Afganistan halkı Ramazan ayının hilalini rasat edince bu aya büyük bir sevinç ve neşeyle başlar, insanlar birbirlerini kutlar. Afganistan'da Bamiyan kentinde kim yeni ayın hilalini ilk önce görürse savaş meydanında zafer kazanmış komutan gibi karşılanır. Eskiden ay hilalini ilk önce rasat eden kişi dağın zirvesinden iner ve başkalarına ay hilalini nasıl gördüğünü anlatırdı ve böylece bu insanın adı bir sonraki Ramazan ayına kadar dillerden düşmezdi. Günümüzde de yine Ramazan ayının hilali rasat edilir edilmez, Afganistan'ın dört bir yanında sevinç ve mutluluk gösterileri yapılır. Afganistan halkı o geceyi dirilerin bayramı olarak adlandırır ve çeşitli tatlıları yaparak kutlama yapar. Afganistan halkı mübarek Ramazan ayını karşılamak için camilere akın ederek bu kutsal mekanlara temizlik yapar. Nitekim Ramazan günlerinde de camiler en yoğun kalabalıkları ağırlayan mekanlardır. Afganistan'da Ramazan ayında insanların kerem ve ihsanında da artış yaşanır. Varlıklı insanlar yoksullara sahur ve iftar ikramında bulunur. Afganistan'da sahur ve iftar sofraları diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi çok renkli ve çok çeşitlidir. Öyle ki oruç tutan çocuklar bu renkli ve bereketli sofraları görünce büyük sevinç yaşar. Afganistan'da akşam ezanı sırasında insanlar camilere akın eder ve beraberinde iftarlıklarını götürür ve akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra iftar sofrasına oturur. Afganistan'da kadınlar ise Ramazan ayına girmeden önce çeşitli turşuları hazırlamaya başlar. Hurma ise Afganistan halkının iftar sofrasının olmazsa olmaz besin maddesidir. Turşu ve hurmadan başka Afganistan halkının iftar sofrasında tatlılarında özel yeri vardır. Bu tatlıların başında ise celebi adı ile bilinen bu ülkenin ünlü tatlısı yer alıyor. Bu tatlı un, şeker ve yumurtadan yapılır. Bu tatlı yağda kızartılarak yapılır. Afgan sofrasında çenti adında bir nevi turşu da olmazsa olmazlardan biridir. Öyle ki hatta en yoksul ailelerin sofrasında bile bu turşuya rastlamak mümkün. Akşam ezanından hemen sonra Afgan çocuklar Kabil sokaklarında ve caddelerinde geçenlere hurma, helva ve sıcak ekmek ve yine bulani adında bir çeşit ekmek verir. Bulani Afganistan halkına özel bir ekmektir ve sebzeden ve yağdan yapılır. Bu gelenek en çok Afgan genç çocukların yerine getirdiği bir gelenektir. Afgan erkek çocuklarda Ramazani adında bir merasimleri vardır. Ramazani geleneği Afganistan'da genç erkek çocuklarının her Ramazan ayının 10. gününden sonra yerine getirdikleri bir gelenektir. Buna göre genç çocuklar iftar ve namazdan sonra 8 kişilik gruplar halinde evlere uğrar ve koro halinde şiirler okur. Bu çocukların okuduğu şiirlere Ramazani denir. Çocukların şiir okuması bitince ev sahibi onlara para, tatlı ve çerez gibi şeyleri verir. Ramazani, Afganistan'ın mübarek Ramazan ayında en eski geleneklerinden biri sayılır. Ramazan ayı, Afganistan halkının konukseverliğinin doruk noktasına ulaştığı aydır. Bu ayda Afgan halkının evlerinin kapıları her zaman konuklara açıktır. Daha sonra sıra Ramazan bayramına gelir ve Afganistan halkı tüm kentlerde ve köylerde bu büyük bayramı karşılar. Mezar-ı Şerif kentinde halk Ramazan ayında pirinç, kuzu eti, havuç ve kuru üzümden yapılan ve Kabil pilavı adı verilen özel yemekleri yaparak Ramazan bayramını karşılar. Mezar-ı Şerif halkı tatlı, çerez ve turşu yerine daha çok kabeli pilavı gibi yerel yiyecekleri tercih eder. Afganistan'da Ramazan bayramı en renkli geçen bayramlardan biridir. Öyle ki nereye bakarsanız bakın, çevrenizi renkli bulursunuz. Kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlılar, kısacası herkes bayram günü rengarenk elbiseleriyle dışarı çıkar ve var gücüyle bu bayramı kutlamaya başlar. Afganistan halkının geleneklerine göre Ramazan ayının son iftarında aileler fitrelerini ödemeden veya bir kenara ayırmadan önce iftar etmez. Afganistan'da Ramazan bayramı 3 gün sürer. Afganistan halkı bu günlerde misafirlerini yerel tatlılar ve çerezlerle ağırlar. Bu bayramda karşılıklı ziyaretler çok yaygındır. Afganistan halkı Ramazan bayramı sabahı bayram namazına katılır ve ardından geçmişlerin mezarını ziyaret ettikten sonra büyüklerin elini öpmeye gider ve bayramlaşır. Afganistan'ın Herat gibi bazı kentlerinde Ramazan bayramında düğün yapmak bir adettir. Yine bayram günü yeni gelinlere bayramlık götürmek de Afgan halkının önemli geleneklerinden biridir. Ve yeni gelin ve damat bu anı sabırsızlıkla bekler. Bu etkinlikte gelin tarafının evinde tatlılar ve işlenmiş mendiller hazırlanır. Afganistan halkının güzel geleneklerinden biri güreş yarışmaları ve Galle Savaşı adı ile anılan bir etkinliktir. Galle yumurta demektir. Gelin ailesi elbise ve ayakkabı gibi hediyelerden başka çok sayıda pişirilmiş yumurtayı da damada hediye eder ve Galle Savaşı'na katılmasını ister. Galle Savaşı iki katılımcının yumurtalarını birbirine vurmakla yapılır. Bu yarışmada yumurtası kırılan taraf, yumurtasını kazanan tarafa vermek zorundadır. Bu yarışmayı katılan damat, gelinin evine zaferle dönmesi ve kırdığı yumurtaları gelin ailesine vermesi gerekir. Afganistan'ın Bamyan yöresinde geleneğe göre Ramazan ayının ilk gecesi dirilerin bayramı ve bayram arifesi de ölülerin bayramıdır. Afgan kadınlar ölülerin bayramında çeşitli tatlılar ve yiyecekleri hazırlayarak halk arasına dağıtır. Ölülerin bayramında ezan vakti yapılan helva yere bırakılır ve kıbleye doğru bakılarak oturulur ve ardından ölülere rahmet talep edilir. Afganistan'da erkekler bayram arifesinde çocuklarla birlikte bir arada toplanır ve yemekten sonra Yasin suresi okunur ve dualar edilir. Ramazan ayının ziyafetler Afganistan halkının gani kültürüne katkı sağlayan ve genç yaşlı, kadın erkek, herkesi kendine bağlayan bir aydır. Afganistan halkı ilahi rahmet kapılarının açıldığı bu ayın kıymetini çok iyi bilen halktır. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi. Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerine gözden geçireceğiz. Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği arasında protokol krizi, Türkiye'de vaka sayısında yeni rekorların kayda geçmesi, Türkiye'de döviz rezervlerinin azalması, Türkiye'nin Yunanistan'ı tekrar suçlaması bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar. Geçen hafta İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir soruya cevap verirken diktatör ifadesini kullandı. Bunun üzerine İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Giani Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Erdoğan'ın Ankara'da ağırladığı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yer gösterilmeyerek bir süre ayakta bırakılması ile ilgili konuşan Draghi, Erdoğan'ın Komisyon Başkanı von der Leyen'e yönelik tavrını kesinlikle doğru bulmuyorum. Uygun bir davranış olmadığını düşünüyorum ve von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılamaya çok üzüldüm. Bunlar hakkında birisi açık konuşmalı. Neyseler onu söyleyelim. Diktatörler, dedi. Konuyla ilgili gün içinde açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ilk kez misafir ağırlamıyor. Görüşmede uygulanan protokolde Avrupa Birliği tarafının taleplere ve terkinlere karşılanmıştır diye konuşmuştu. Leyen ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in çarşamba günü Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacakları salonda Avrupa Komisyonu Başkanı'na yer gösterilmemesi dünyada sosyal medyada gündem oluşturdu. Muhterem dinleyiciler, konu hakkında siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Bu mesele iki, yani bu konuya iki açıdan bakılır. Bir konu demek olar Türkiye'nin hükümet başçısının, devlet başçısının Cenab-ı Erdoğan'ı İtalya Başbakanı'nın diktatör hitap etmesi. Ama ikinci mesele Avrupa AB Komisyon Başkanı'nın Türkiye'de ayakta saklanması ya onun devlet başçısı, hükümet başçısı devlet başçısıyla yok. Belki Xarici İşler Nazir seviyesinde ondan demok karşılamak. Bu iki tane başka bir cürədir. İkisine de münasibet ayrı cür. Bu iki Türkiye, Amerika ya Avrupa ya başka devletlerin devlet adamlarına hoş münasibetle, yani protokol bakımından belə işlerinden, yani onları belə aşağılamaqdan, belə hareketlerden hoşlanırlar Türkiye'de. Bu hoşlanmağın da səbəbi budur ki, Türkiye Cumhuriyet dövründə və hətta Osmanlı dövrünün axırlarında da Türkiye çox təhqir olunub. Türkiye dövləti təhqir olunub. Türkiye milləti təhqir olunub. Türk milləti təhqir olunub. Bu mənaya ki, hər cür eləyiblər, Türkiye'de hər iş görüblər, dövlət adamlarını ayaqda bəslədiblər. Türkiye demək olar ki, Avrupa, Amerika dövlətlərinin oynağına belə at oynadıblar bu ölkədə. Hər iş lazımdır, görüblər işləhləri. Türkiyədə iqtidar bir zəfi olub keçən illərdə. Və bu, Türk xalqında bino uğda yaradı. Bino ürəkləri doludur. Və belə, buna görə biz görürük ki, indi bu elə tək dövlət adamlarında deyil. Xalqda da belədir, hətta Çinoda da bu cürdür. Biz Çinolarda görürük ki, Türk məsələn əskərləri Avropanın ya Hristiyanların, Papanın məsələn, nümayəndələrinin özünün, başqa dövlətlərin, Avropa dövlətlərinin ya keçmişdə tezar hükümətlərinin ya hətta İranda məsələn Səfəvi şahlarının onlarla təhqiramiz rəftar eləyir. Bu təhqiramiz rəftar eləməklər bir növ rəhboşaxmalardır. Yəni bu iki Çinolarda da başqa xalqların nümayəndələrini təhqir eləyirlər. Bu Türk xalqında olan ürək doluluğudur ki, özünün təhqir olunmaq keçmişdə Avropa tərəfindən Cumhuriyyət dövründə xüsusən təhqir olunmasının səbəbidir. Onun reaksiyasıdır. Bu xalqdadır. Təbii ki, xalqın xoşu gəlir başqa dövlət nümayəndələrinin Türkiyədə buna o təhqir olunmasından. Tün həməşə Türk əsərlərinin başına hətta Əraqda da Suriyədə də başqa yerlərdə də sual keçirdi Amerikanın müttəhidləri 40 ildir PKK ilə bir qrupla, bir xalqın, bir kiçik bir qrupla mücadilə eləyir, hər hələ şəhid verir və heç nəyə başarmayır, bütün öz müttəhidləri ondan nümayə eləyir. Bunlar hamısı Türkiyə üçün təxir.
Sayın Rahmetullah Şerifiyə görüşlərini paylaşdığı üçün təşəkkür ediyoruz. Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin veriler endişe verici bir şekilde yükselişle artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 13 Nisan verileri Türkiye'de 59.187 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ortaya koydu. Bu pandeminin başından beri ulaşılan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının ise 273 olduğunu bildirdi. Türkiye'de şu ana kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 3.962.760'a ulaşırken Toplam can kaybı ise 34.455'e yükseldi. Geçen hafta Reuters'e konuşan üst düzey bir Türk yetkilisi günlük koronavirüs vaka sayılarının 50.000'in üzerine çıkmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta kısıtlamaların sıkılaştırılması yönünde talimat vereceğini söyledi. Üst düzey Türk yetkililer Reuters'e yaptıkları açıklamalarda koronavirüs vakalarının artması nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılacağını söyledi. Normalleşme döneminin iyi gitmediğini belirten yetkili, çok daha sert önlemler almaktan başka bir çözüm görünmüyor, dedi. Yetkili söz konusu kısıtlamalar arasında uzmanların uzun süredir önerdiği seyahat kısıtlamasının olabileceğini söyledi. Ayrıca 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler için yeni sınırlamalar ile spor ve eğlence tesislerinin kapatılmasının da düşünüldüğünü belirtti. Yetkili plan, turizm sezonu tam olarak başlamadan evvel vaka sayılarını azaltmak, çünkü 50 binin üzerindeki günlük vaka sayıları turizmi ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir diye konuştu.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Koronavirüs pandemisi Türkiye'nin turizm endüstrisini ağır bir şekilde zayıflattı ve yok olmaya sürükledi. Bir sırada ekonomik ve mali sorunlarda Ankara makamlarına ciddi koşullar dayatmıştır. Bu hususta Ankara makamları liranın değerinin düşmesinin ardından Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin son 18 yılda en az seviyeye düştüğünü açıkladılar. Böylece Türkiye Merkez Bankası'nın net döviz rezervinin 2003 yılından bu yana hep düşüş yaşadığı ve Nisan 2021'de 10 milyar 680 milyon dolara kadar geriledi sürenebilir. Geçen hafta ise Türkiye'nin net döviz rezervinin 12 milyar 790 milyon dolar kadar olduğu söylenmelidir. 2002 yılından beri Türkiye ekonomisi geçmişte eşine rastlanmadık şekilde filizlenmiştir. Buna rağmen Türkiye halkı 2011 yılından beri ordunun Suriye işgaline karışması ve ağır askeri masrafların yapılması sonucu bir kez daha yokluk ve ekonomik sıkıntıyı tatmaya başlamıştır. Son birkaç yılda Ankara hükümeti Türkiye ordusunu Suriye'ye göndermesinin yanı sıra Irak'a da askeri çıkarma yapmış ve Libya'ya da askeri kuvvetler göndererek Akdeniz ve Güney Kafkasya'da askeri faaliyetlerde bulunarak Türkiye halkına zor koşulları dayatmış ve onların vergilerini de artırmıştır. Doğal olarak mevcut durum Erdoğan'ın iktidara geldiği ilk yıllar ile kıyaslanamayacak kadar bir durumdadır. Buna ilaveten koronavirüs pandemisinin de etkilerinin ve de Amerika ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı türlü yaptırımlarından ardından bu ülkedeki birçok ekonomik işletme ve esnaf tam bir iflasın eşiğine gelmiştir. Buna ilaveten Türk lirasının Amerikan doları ve diğer yabancı para birimleri karşısında değerinin azalması ile Türkiye'nin ekonomik durumu da eşine rastlanmadık bir durgunluk ve gerileme ile karşı karşıya kalmıştır. Amerikan doları geçen ay 8 liranın üzerinde işlem gördü. Bu rakam Türk lirasının Amerikan doları dahil belli başlı uluslararası para birimleri karşısında değerinin görülmemiş bir orana düştüğünü gösteriyor. Erdoğan hükümetini eleştirenler Türkiye ekonomisindeki mevcut krizden AKP ve iktidar partisi yetkililerinin yanlış kararları, kötü yönetimi, süregelen savurganlığı ve lüks tavırlarının sorumlu olduğunu belirttiler. Ankara hükümetine bağlı siyasetçi ve iktisatçılar ise Türkiye'nin parasal ve finansal sorunlarının bir kısmının koronavirüsten, bir kısmının da küresel piyasalardaki çarkantılardan kaynaklandığına inanıyorlar. Geçen hafta Türkiye'de Yunanistan arasındaki gerilimler bu kez de Akdeniz'de doğalgaz ve petrol kaynakları meselesi ve Kıbrıs Adası'nın paylaşılmamasından öteye geçerek Yunanistan'ın Ankara hükümetine karşı duran muhalefeti desteklemeye taşındı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz. Bu hususta Türkiye Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ı terör gruplarını desteklemekle suçladı. Fahrettin Altun, paylaştığı tweette Yunanistan'ın PKK gibi birçok terör örgütünü yataklık yaptığına vurgu yaparken, Türkiye'nin terör örgütleri DAEŞ, FETÖ ve PKK'ya yönelik mücadelesini anlatan 3 dakikalık bir videoda paylaşarak şu açıklamalarda bulundu. Yunanistan, PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor. Gerçek mülteciler Ege'de ölüme terk edilirken Avrupa Birliği sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvarlanan teröristler, NATO üyesi Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor. Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir. Türkiye'li yetkililer Yunanistan'ın Türkiye'ye olan yakınlığı ve uzun süredir devam eden ihtilafları nedeniyle muhalefet ve terör gruplarını desteklediğini söylüyor. Türkiye, siyaset uzmanlarına göre Atina siyasetçileri ve devlet adamları Yunanistan'ın Türkiye muhalefet gruplarına verdiği desteklerden doğrudan bahsetmese de Atina hükümeti Yunanistan'da üyelerinin bulunduğu bu grupları çeşitli zamanlarda desteklemiştir. Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.